Ve işte o gizli defter. Ayrım 2. Sayfa 15. 1. Bölüm. Seksi bakış. 1979 kışı. Boston'ın en hareketli psikiyatri kliniğinin, kısaca APES, parantez içinde maymunlar, adını verdiğimiz akut psikiyatri servisi bekleme salonunda kalabalığı güçlükle yararak ilerledim. Bu servis, önde gelen üniversite hastanelerinden Harvard Tıp Fakültesi'nin acil servisine giden koridorun hemen aşağısındaydı. Psikiyatri bölümünün genç asistan doktorlarından oluşan grubumuzun servise APES adını vermesinin nedeni servisin ormanı andıran atmosferiydi. Binbir sorunlu insan kendi isteğiyle ya da polisin ve acil servis çalışanlarının yardımıyla bir teviye buraya gelirdi. Ben o sırada 27 yaşındaydım. Tıp fakültesini ve bir yıllık dahiliye stajını bitirmiş. Doğduğum yer Los Angeles'tan ayrılarak Boston'a gelmiştim. Gelmeden 6 ay önce arabamı ve sahip olduğum her şeyi satmış, elimde uç koli, sırtımda çantamla, soluğu Cambridge'deki tek odalı, bomboş dairemde almıştım. Taşınma ve yeni bir eğitim programına başlama konusunda tedirgin ama psikiyatri kariyerime başlayacağım için de heyecanlıydım. Her ne kadar bir hibete kappa olsam ve okulu onur derecesiyle bitirsem de Harvard'a gideceğime inanmakta zorlanıyordum. Gerçi içten içe beni anlıyorsa ne kadar iyi bir okur olabilir ki diye düşünmüyor da değildim. Tıklım tıkış bekleme salonunda bilekleri kanlı sargı beziyle sarılı ve iki acil servis elemanının eşlik ettiği bir kadına çarpmamayı son anda başararak ilerlemeye çalıştım. Nihayet kahve odasına vardım. Burada birkaç psikiyatri çalışanı hasta bakmaya ara vermiş dinleniyordu. Bu hararetli ortamın içine fırlatılmış olmak nedense aramızda ani bir bağ oluşturmuştu. Şartlarla başa çıkma mekanizmamızın başındaysa mizah geliyordu. Birbirimizi hem şaşırtmak hem de zekamızla etkilemek için durmadan şakalar yapıyor, korkunç bir takım hasta hikayeleri anlatıyorduk. Psikiyatri istisasının ilk yılında acil servis ve yatarak tedavi biriminde rotasyon yapmamız gerekiyordu. Tıbbi amaçlı bu eğitim tecrübelerine ek olarak en az 3 tane uzun süreli ayakta tedavi gören psikiyatri ve kalsa almamız bekleniyordu. Böylece sonunda kitapların arasından sıyrılıp klinik tecrübe girdabının içine atlamıştım. Bir yandan da çok sayıda gerçek insanla ve onların son derece gerçek acılarıyla ilgileniyordum. Tüm bunlar bana boğucu, ürkütücü ve çoğu zaman da heyecan verici geliyordu. İşin yoğunluğu karşısında enerjiyle dolsam da genelde aşırı yorgun düşüyor, ancak iş bittiğinde rahat bir nefes alıyordum. Günlerden cumartesiydi. Sabah istediğim kadar uyuyabilecektim ama yüzüme vuran güneş ışığı beni erkenden uyandırdı. Dairemi henüz perde taktırmamıştım. Kız arkadaşım Susan uyuyordu. Isınmak için ona sokuldum. Zayıf gün ışığı odayı ısıtmada pek etkili değildi. Boston'da ocak hiç de gözde aylardan biri değildi. Susan yanımda olmasa o sırada çoktan elektrikli ısıtıcıma yanaşmış, lastik adanmış eli misali kocaman parkan ve yün beremle Jung ve Freud okuyor olurdum. Onun yerine battaniyeyi kafama çektim ve kendimi Ocak ayında havanın 30 derece olmasını nedense herkesin hala şaşkınlıkla karşıladığı Los Angeles'ta hayal ettim. Oturduğum dairenin bina görevlisini kaloriferi yakması için defalarca aramanın işe yaramadığını bildiğim için yerimden kıpırdamadım. Ta ki Cambridge Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hemşirelik yapan Susan uyanıp sabah vardiyası olduğunu, gitmesi gerektiğini söyleyene kadar. Hafta sonları bazen ev hasreti çekiyordum. O günde oturup çalışmaya başlamak yerine dışarı çıkıp yakındaki kafeden kahve ve çörek almaya karar verdim. Hem orada Mike Breeze'e rastlayabilirdim. Mike bir yıl önceki yıl istisasını tamamladıktan sonra yarı zamanlı özel işinde çalışmaya başlamıştı. Zamanının kalanında ise hastanede uzman doktor olarak çalışıyor, asistan doktorlara gözetmenlik yapıyordu. Mike benden sadece 3 yıl öndeydi ama 10 yıl fazla deneyim ve bilgi sahibi gibiydi. Alaycı espri anlayışıyla bana Amerikalı komedyen George Carlin'i anımsatırdı ve esprilerini bize bir şeyler öğretmek, ortamdan eksik olmayan gerilimle baş etmemizi sağlamak için kullanırdı. Mark evliydi ve iki çocuğu vardı. Uzman doktor olduğu halde onunla iyi dost olmuştuk. Kendisi cumartesi sabahları genelde Back Bay'deki muayenehanesinde hasta bakardı. Bu yüzden de arada bir erken saatte buluşup kahve içer, hoşbeş ederdik. Kafede Mark kuyruğa girmiş, Boston Club'ın spor sayfasını okurken buldum. Hemen araya kaynadım. Cumartesi sabahı ikizleri bırakıp mı geldin? Eminim Jenny pek memnun olmuştur. Mike güldü. Anneleriyle baş başa kalabilsinler diye yaptım. İş nasıl gidiyor? Harika. Tabelamı astığım günden beri doğu yakasının bütün biçare psikopatlarını mıknatıs gibi çekiyorum. 2 ay daha böyle giderse asıl beni Lidman'a yatıracaklar. Lidman derken yakındaki psikiyatri hastanesini kastediyordu. Kahve ve çöreklerimizi aldık. Cam kenarında küçük bir masaya geçtik. Sen ne yapıyorsun bugün?" dedi Mike. "Okuyacak dünya kadar şeyim var. Langton yazılı tüm psikoterapi metinlerini okuma işini bana verdi." "Of, gözetmenin Loch Ness canavarı mı yoksa? Mezarlıkta kendine yer ayırmışsındır umarım." Doktor Herman Langton bana atanan ilk psikoterapi gözetmeniydi. Kendisi Harvard Psikiyatri Camiası'nda iyi tanınırdı ve birkaç popüler kitabında editörlüğünü yapmıştı. Doktor Langton ayrıca Boston Celtics takımının psikiyatristiydi ve tedavi ettiği insanlar arasında senatörler, Bahamalardan özel uçaklarla gelen VIP'ler vardı. Yetenekli bir teşhisçi ve terapist olarak isim yapmıştı. İnsanlara başarı öykülerini anlatmadığı zamanlarda özel muayenehanesinde hasta bakardı. Harvard Klinik Profesörlüğü unvanını korumak için de haftada bir gün gönüllü olarak psikiyatri asistan doktorlarına gözetmenlik yapıyordu. "Tamam," dedim. "Biraz gaddar olabilir. Azıcık da narsistliği var." Mah kahkaha attı. "Azıcık mı?" dedin. Adam Kelsey'nin 1976 şampiyonasında San Siyanbes'in şahsi sorumlusu olarak kendisini görüyor. "Evet, biliyorum. Biraz çatlak gerçekten. Ama bir sürü şey öğreniyorum ondan." "Ben sadece dikkatli ol diyorum," dedi Mike. "Çok şey biliyor olabilir ama bence dünyanın en harika psikoterapi gözetmeni değil." Kahvesinden bir yudum aldı ve başka ne var ne yok," dedi. "Nasıl gidiyor senin durumlar?" "Bildiğin gibi işte Mike, her şey garip. İlginç bazı vakalarım oldu. Ayrıca hastaları dinlemede ve onlarla konuşmada da iyiye gidiyorum. Ama hala bir psikoterapi hastasıyla uzun süreli tedavide çalışmadım. Çalışırsam ne yapacağımı bilecek miyim ondan da emin değilim." "Nasıl yani?" dedi. "Aklım sürekli geriye, tıp fakültesine gidiyor," dedim. "Gerçek doktor olarak ilk tecrübelerimi düşünüyorum. Muayene sırasında ya da safra kesesi alırken kendimi hep rol yapıyormuş gibi hissediyordum, anlıyor musun? Kafamdaki doktor imajını uyan birinin rolünü yapıyordum sanki. Psikoterapinin de bende aynı hissi yaratmasından korkuyorum. Aramıza hoş geldin. Benim kendi muayenehanem var. Hala zaman zaman kendimi numara yapıyormuş gibi hissederim. Ama tecrübe kazandıkça o his azalıyor." Mah kahvesini bitirdikten sonra saatine baktı. "Benim kaçmam lazım. 8:30'da çoklu kişilik hastam geliyor. Karşımda kimi bulacağım belli olmaz." Ertesi salı aktı psikoterapi kliniği grup gözetmenliğinde konuşma yapacaktı. Oraya giden ilk kişi bendim ve onu elindeki küçük aynaya bakarak saçını tararken buldum. Niye uğraşıyordu bilmiyorum. Saçı jöleden öyle sertleşmişti ki kıpırdamıyordu bile. "Kendimi tutamayıp bu sabah çok sıkışıksınız Doktor Langton," dedim. "Hastaların karşısında ne kadar profesyonel görünsen azdır geri. Onlara saygı duyduğunun göstergesidir bu." Ayağındaki siyah cilalı ayakkabıları fark edince karda giydiğim eski püskü botlarımı gizlemek için pantolonumun paçalarını çekiştirdim. Neyse ki kravat takmıştım. Asistan doktorlar yavaş yavaş konferans odasındaki yerlerini aldılar. Langton saatine baktı ve konuşmasına başladı. "Bugün psikoterapi için mükemmel hasta kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Biz bu hastaya kısaca Yavis diyoruz. Yavis, young, parantez içinde geç, genç, attractive, parantez içinde çekici, verbal, parantez içinde konuşkan, insightful, parantez içinde içgörülü, bilgili ve worldly, parantez içinde varlıklı. Sözcüklerinin baş harflerinden meydana gelir. Tabii oradaki S, dolar işaretinin yerine geçer." Langton eline tebeşir alarak tahtaya dolar işareti çizdi. O ideal hastasını anlatmaya devam ederken ben de onun hayal dünyasında yaşadığını düşünmeye başladım. Çünkü biz asistan doktorlar Yavis'i neredeyse hiç görmüyorduk. Kliniğimizi ziyaret eden sosyopat, uyuşturucu bağımlısı, toplum dışına düşmüş kişileri tedavi etmeye alışkındık biz. Zengin, akıllı insanlar sorunlarını deneyimli özel doktorlarla çözüyordu. Psikiyatri istisasını birinci yılındaki doktorlarla indirimli fiyatlar karşılığı değil. Langton konuşmanın sonunda bize klinikte duvar dibine dizili dosya dolaplarına göz atmamız talimatını verdi. Dosyalarda kliniğe psikoterapik tedavi amacıyla başvuran hastaların kısa değerlendirmeleri vardı. Bizden gerçek terapiye başlayabilmemiz için eğitim amaçlı bir vaka seçmemizi istedi. Konuşma biter bitmez hep birlikte neredeyse birbirimizi ezerek dosya dolaplarına hücum ettik. Yaptığımızın ne kadar saçma olduğunu da farkındaydık. Çünkü zaten her birimiz haftalardır makul bir vaka bulabilmek için o dosyaları karıştırmakla meşguldük. Tipik bir dosyanın içinde sadece hastanın genel bilgileri yani yaşı, medeni durumu ve başvurma nedeni yazılı olduğu için aslında dosyaları araştırmanın pek bir anlamı yoktu. Bir yıl ise denk düşüp düşmediğimizi anlamamıza yetecek kadar bilgi nadiren dosyada yer alıyordu. Hatta söz konusu bir yıl ise değerlendirmeyi yapan asistan doktor zaten hastayı kendisine ayırmış oluyordu. İyi psikoterapi hastası bulmanın asıl yolu başkaları tarafından yönlendirilme veya ağızdan ağza yayılan bilgiydi. Tıpkı harika bir daire bulmakta ya da tanımadığınız bir insanla mükemmel bir randevu yaşamakta olduğu gibi. Ancak ben tüm bunlara rağmen o aşınmış dostlar arasında gezinmeyi sürdürdüm. Birkaç hafta sonra ilk evimi bulduğumu düşündüm. Sherry Williams, 30'lu yaşlarında bir ev kadınıydı ve banliyöde yaşıyordu. Üniversite bitirmişti. Hiç tutuklanmamış veya psikiyatri koğuşuna yatırılmamıştı. Kliniğe kronik anksiyete şikayetiyle başvurmuştu. Laksin'in onaylayacağını biliyordum. Hastayı aradım ve ilk randevumuzu ayarladım. Birinci yıl psikiyatri asistanları klinikte o gün hangi oda boşsa onu kullanmak zorundaydılar. Bense manzarayı kısmen engelleyen dosya dolabına rağmen dışarıyı gören küçük pencereli bir oda bulmayı başardım. Odada ikide bir dizime çarptığım küçük bir masa, bir sandalye ve hastalar için de bir kanepe vardı. Dahili hatta olan bir telefon ile bir kutu kağıt mendili de dahil olmak üzere psikoterapi için gerekli temel her şey vardı burada. Sherry Williams ilk görüşmemizde ofisime dar bir kot, spor ayakkabı ve örgülü saçlarla genç kız görünümünde geldi. Kanepeye oturup bacak bacak üstüne attı, bana baktı ve beklemeye başladı. Besbelli sıra bendeydi. Ben de buzları eritmek için arabayla banliyöden kolay gelip gelmediğini sordum. Bu soru onu rahatlattı ve konuşmasını sağladı. Bilirsiniz şu bastonlu şoförleri, trafik kurallarını isteğe bağlı sanırlar. Ne diyeceğimi bilemeden konuya giriş yaptım. Pekala, bana kendinden bahset Sherry. Üniversitede tanıştığım sevgilimle evliyim. Kocaman elmas yüzüğünü gösterdi. Kendisi hala çok yakışıklıdır. Salonu basamaklı, inanılmaz güzel taraçası olan yepyeni muhteşem bir evimiz var. Sonra yine susup bir şeyler söylememi bekledi. Peki dedim kendi kendime, şimdi gerçek bir terapist ne sorar? O halde nedir seni kliniğe getiren? Sherry bir an için durup bana baktıktan sonra kendimi tedirgin hissetmekten bir tür kurtulamıyorum doktor dedi. Doktor sözü üstüne kıkırdamamak için zor dayandım. Kendimi rol yapıyormuş gibi hissediyordum. Neyse ki Sherry söze devam etti. Kocam seyahate gittiğinde bu his daha da kötülüyor ki kocam da iş için çok fazla seyahat ediyor. Artık bölge müdürlüğüne terfi etti de. Bense kendimi o koca evde yapayalnız hissediyorum. Çok sıkıcı bir şey. Bazen sinirlerim öyle geriliyor ki ev işleriyle bile baş edemiyorum. Çamaşırlar birikiyor, bütün işler kalıyor. Duruma bakılırsa kaygı şeridi öyle etkindi ki onu evde felç ediyordu. Sezgilerim bana daha ilk seansta zihinsel felçten söz etmemi söyledi. Onun yerine destekleyici olmaya ve şeridi duygular hakkında daha fazla konuşturmaya çalıştım. Bu kaygı senin için zor olmalı dedim en anlayışlı sesimle. Öyle gerçekten Doktor Small, sahiden öyle. Sherry bacak bacak üstüne atmaktan vazgeçti ve kanepede baştan çıkarıcı denilebilecek bir pozisyonda oturmaya başladı. Her şey için endişeleniyorum. Kocamın işi, ev taksitleri, ki bu çok saçma çünkü taksitimizin ne kadar olduğunu bilmiyorum bile. Bütün faturalarla Ed'i ilgileniyor. Derin bir iç çekti ve küçük pencerenin önündeki dosya dolabına baktı. Ne düşünüyorsun dedim. Kendimi neden mutlu hissedemediğimi anlamıyorum. Arkadaşlarımın hepsi mutlu görünüyor. En büyük ev benim evim. Bütün kız arkadaşlarım Eddie ile evli olduğum için beni kıskanıyor. Ama ben hiç eğlenemiyorum. Neyim var? Depresyonda mıyım acaba? Bunu henüz bilmiyordum. Sadece bana tekrar doktor demediği için memnundum. Lacton'un tavsiyesini dinleyerek evet hayır sorularından kaçındım. Ve hastayı konuşmaya zorlayacak açık uçlu sorular sormaya devam ettim. Sence neyin var? Bomboş hissediyorum kendimi. İçimde koca bir boşluk var sanki. Buramda. Kollarını göğsüne doladı ve baştan çıkarıcı olduğuna yemin edebileceğim bir hareketle omuzlarını okşadı. Şeri hikayesine devam ederken içime onun bir şeyler sakladığı hissi doğdu. Bana çocuk sahibi olamadığını ve Eden'in de kendisinin de bunu dert etmediğini söylemişti. İkisi de çocuklara pek meraklı değildi. Ama bunu söyleyiş tarzı ezber gibiydi. Duymak istediğim yanıtı biliyordu sanki. Bunun üzerine onun acaba gerçekten kendisini daha iyi anlamaya çalışan kaygılı, sıkkın bir ev kadını mı yoksa bir psikoterapi yazısı okuyup hikayesini prova eden bir sosyopat mı olduğunu düşünmeye başladım. Bana evliliğinden bahseder misin dedim. Kocam artık öyle çok çalışıyor ki seks yapamayacak kadar yorgun oluyor. Çok arıyorum biliyor musunuz? Muzip bir tavırla gülümsedi. Benimle flört ediyormuş gibiydi. Ayartmayı seven hastaları yazılarda okumuştum ama öyle birini gerçekten karşımda görmek çok tuhaf ve rahatsızlık vericiydi. Şeri akıl karıştıran bir vakaydı ama ben yine de olup bitene dair bir fikir edinmiştim. Şeri dış görünüme ve maddiyete odaklanmış gibiydi. Aileden gelen bir serveti olan, bakışları buğulu bir kocası, yeni ve büyük evi, onu kıskanan arkadaşları. Belki de Sherry'de narsistlik kişilik bozukluğu vardı. Bu rahatsızlığı olan hastalar, altta yatan duygusal bir boşluğu ve güvensizliği doldurabilmek için yüzeysel zevklerin peşinde koşarlar. Tabi Sherry kocasının sıkça tekrarlanan seyahatleri yüzünden depresyonda da olabilirdi. Flörtçü davranışları belki de dramatik ve duygusal davranışlarla dikkat çekme çabasında olan histriyotik kişiliği yansıtıyordu. Teşhis koymak ve tedavi stratejisini belirlemek için hasta hakkında daha fazla şey bilmem gerekiyordu. Kibarca sorular sormaya devam ettim. Ama Sherry ayrıntılardan uzak durarak sık sık yalnız bir ev kadını olarak hissettiği kaygıya döndü. Bir ara, biliyorsunuz, psikiyatristim olacaksanız eğer hakkınızda daha çok şey bilmeliyim dedi meydan okurcasına. Ne bilmek istiyorsun dedim. Nerelisiniz, kaç yaşındasınız, kız arkadaşınız var mı diye hızla sıraladı. Hastaların çoğu psikoterapistlerini merak ederler. Ama Şirin'in soruları özel hayatı ihlal hissi uyandırmıştı bende. Tüm hastalar doktorlarının mesleki özelliklerini, ücretini ve tedavi politikasını bilme hakkına sahiptir. Ancak bu standart bilginin ötesine geçmek hassas bir konu olabilir ve terapi sürecinde engel yaratabilir. Verilecek şahsi bilginin miktarı konusunda psikoterapistlerin hemfikir olduğu söylenemez. Freud terapistin hasta açısından nüfuz edilemez nitelikte olması gerektiğini düşünürdü. Bu Freud'dan yaklaşım hastaya fantezilerini terapiste yansıtmaya teşvik eder, terapist hastanın içsel yaşamı için bir tür ayna işlevi görürdü. Oluşan yansıtmalar ya da aktarımlar üzerinden çalışma süreci hastanın kendisini daha iyi anlamasına yardımcı olur, zihinsel semptomlarını azaltırdı. Bazı klinik tedavi uzmanları daha hümanist bir yaklaşımı onaylar ve nerede yaşadıkları, kaç çocukları olduğu gibi şahsi ek bilgileri vermekten kaçınmazlar. Onlar bu paylaşımları hasta ile terapötik ittifakı arttırmanın bir yolu olarak görürler. Ama bu hastanın sorunlarına bağlıdır. Terapistin kendini açması hasta için manevi bir yük olabilir ve hasta terapiste ilgi gösterme, kızma veya onun kıskanma ihtiyacı duyabilir ki bu da iyileşme sürecine ket vurur. Şeri'ye yaşamı ve nereli olduğumu söyleyebilirdim ama kız arkadaşla ilgili sorusunu çizgiye açtığını düşünmüştüm. Sezgilerim bana sorulardan herhangi birini yanıtladığım takdirde onu daha fazla soru sormaya teşvik edeceğimi söyledi. O zaman da işin sonu gelmeyecekti. Bu yüzden konuyu değiştirmeye karar verdim. Biliyor musun Şeri, terapist hakkında bilgi edinmeyi istemek gayet doğaldır ama sana odaklanırsak benim daha çok faydam dokunur. İncinmiş gibiydi. İyi, öyle oynamak istiyorsanız öyle olsun. Beden dili birden baştan çıkarıcı genç kızdan incinmiş küçük kıza dönüştü. Çocukluğun hakkında neler hatırlıyorsun Şeri? Bakın, 33 yaşındayım. Boston Koleji'nden mezunum. Evliyim ve kendimi berbat hissediyorum, tamam mı? Anlatacak başka bir şey yok diye sıkkın bir tavırla karşılık verdi. Ailenle iyi geçinir miydin? Annenle, dedim. Evet, her şey gayet iyiydi. Anne babanı kocanı çok sevdiğini söyledin değil mi? Bu onu gülümsetti. Herkes sever Eddie'yi. Çok çekici bir insandır. Keşke daha çok görebilseydim onu. O zaman sürekli böyle gergin olmazdım. Konuşmamızın ilerleyen dakikalarında rahatladı. Beni affetmişti sanki. Biraz daha evliliği ve kronik kaygısı hakkında konuştuk. Sonunda seansı haftada bir defa buluşmamızı önererek bitirdim. Bu sayede senin duygularını anlama ve her şeyi yolunda koyma fırsatı yakalamış oluruz. Nihayet biri beni anlamak istiyor. Teşekkürler Doktor Small dedi gülümseyerek ve gitmek üzere ayağa kalktı. El sıkışmak için elimi tuttu ama öyle uzun süre bırakmadı ki sonunda elimi çekmek zorunda kaldım. Onun farkına varmamış gibi göründüğü benim içinse rahatsızlık edici bir andı bu.